Ayrım 5.
Süngü takmış bir Alman kıtası eşlik etti kendilerine lokomotife kadar. Bu sırada büyük hangardakiler arasından bir ikinci ekip seçilmekteydi. Kötü bir titreyişle sarsıldı lokomotif. Işıktan kıvılcımlar fışkırttı karanlığa ve derin derin soluyarak son hızla gecenin içine daldı. Artem madeni parmaklığı bir ayak darbesiyle açarak ocağa kömür doldurduktan sonra birkaç yudum su içmiş ve makinist Politovski'ye dönmüştü. ''Ne dersin babacığım, götürecek miyiz şimdi biz bu treni?'' Yaşlı adam gözlerini kırpıştırarak ''Kıçımızda süngüyle bekliyorlar'' dedi. ''Götürmeyip de ne halt edeceğiz?'' Vuruşak kömür vagonunun sağından kendilerini gözetlemekte olan Alman askerlerine kaçamak bir bakış attıktan sonra ''Yapılacak tek şey'' diye fısıldadı. ''Her şeyi yüzüstü bırakıp buradan savuşmaktır.'' ''Ben de aynı görüşteyim'' diye homurdandı Artem. ''Şu herif başımızda dikilmemiş olsa?'' Politovski ona doğru yaklaşmıştı. ''Bu namussuzları götüremeyiz, anlıyor musun?'' dedi. ''Arkadaşlar orada çarpışmaktalar. Partizanlar yolları havaya uçuruyor. Biz de arkadaşlarımızın hesabını görsünler diye bu köpekleri taşıyacağız, öyle mi? Yağma yok evlat. Çarlık zamanında bile ben grev süresince asker taşımayı kabul etmedim. Şimdi bu namussuzları taşımaya göz yumar mıyım sanıyorsunuz? Kendi canlarımıza böyle pis bir hediye götürmenin utancını bütün ömür boyunca silemeyiz. Yerlerine konduğumuz arkadaşları düşün. Nasıl direnip kaçtılar? Yaşamları tehlikedeydi onların da. Ama bir an bile tereddüt etmediler. Bu durumda ben de tereddüt etmem. Köpek sızsın trenlerine. Götürmüyorum. Ne dersin oğul? Doğrudur derim babacığım. Yalnız şu sırtımızdaki pezevengi nasıl halledeceğiz? Gözleri gene sağına doğru kaymıştı kendiliğinden. Anlı kırışmıştı makinistin. Üstübüyle terlerini kuruladı. Sonra da aklını kurcalayan sorunun cevabını orada bulmak istermiş gibi manometreye dikti kanlanmış gözlerini. Nihayet dayanamayıp umutsuzluğunu kusmak istercesine ağdalı bir küfür savurdu. Artem çaydanlığı kendine doğru çekmiş, susuzluğunu gidermeye çabalıyordu şimdi. Dudakları kurumuştu. İkisi de aynı şeyi düşünüyor ama söylemeye bir türlü cesaret edemiyorlardı. Çukurayla yapmış olduğu bir konuşmayı anımsadı Artem. Bolşevikler hakkında ne düşünüyorsun arkadaşım diye sormuştu Çukuray. Komünizm hakkında. Size daima yardım etmeye hazırım. Bana güvenebilirsiniz yanıtını vermişti. Aletlerin durduğu kasaya eğildi Politevski. Artem'i dürttü ve güçlükle ama kesin bir sesle konuştu. Bu üstada cehenneme yolcu etmekten başka çare yok. Anlıyor musun? Derinden derine titredi Artem. Politevski ise dişlerini gıcırdatarak devam etti. Yok başka çare, evet. İlkin o devrilecek, sonra regülatörle bütün aletler fırına atılacak ve frene basıp tüyeceğiz. Artem kömür çuvalını yere bırakıyormuş gibi yaparak başıyla kabul ettiğini bildirdi ve Burujak'a aktardı söylenenleri. Makinist yardımcısı bir süre yanıt vermedi. Rix büyüktü. Almanların elindeydi her üçünün de ailesi. 9 tane can vardı yalnızca Politevski'yi bekleyen. Ama her üçü de biliyordu ki bu düşman birliğini kendi yurttaşlarını öldürmeye götürmenin olanak ve olasılığı yok. Kabul dedi sonunda Burujak. Ama herifi hangimiz... Cümleyi bitirmeye cesareti yoktu. Ne demek istediğini anlamış olan Artem Politevski'ye döndü. Nasıl yapacağız? İçimizde en güçlü kuvvetli olan sensin. Başlamak sana düşer. Şu demiri al ve okşayıver kafasını. Bir anda biter. İhtiyarın heyecanlandığı belli oluyordu sesinden. Artem kaşlarını çatmıştı. Olanağı yok, yapamayacağım bunu. Kolum kalkmıyor. İşe bak. Sonra iyice bir düşünecek olursak bu zavallının da suçu yok. O da süngü zoruyla burada bulunuyor. Politevski'nin gözlerinde şimşekler çakıyordu sanki. Suçu yok mu dedin? Süngü zoruyla ha? Peki ya biz? Bizim ne suçumuz var ki? Bu pisliğin içindeyiz, söyler misin? Senin gözünle bakacak olursam bütün bu taşıdıklarımız masumlardan ibaret. Ama bu masum alayı yarın gözünü kırpmadan partizan kurşunlayacak. Suçlu partizanlar, koca aptal sen de. Gören de bir ayıdan farkın yok diye düşünür seni. Hiçbir işe yaramayacaksın. Anlaşıldı. Tamam tamam uzatma diye fısıldadı Artem demire yapışırken. Benim gözlerim daha keskindir. Bırak. Böylesi daha emin. Küreye yakalasan ve yola kömür dök. Gerekirse bana yardım edersin. Şimdi gel çalışır gibi görünelim. Ellerini frene koyarken iyi söyledin ihtiyar diye onayladı. Kırmızı üstlü bir asker başlığı takmış olan Alman, sahanın kıyısına oturup tüfeğini dizlerinin arasına sıkıştırmış, sigara içmekteydi. Elinde kürek, kömür almak için sahanlığa tırmanan Artem'e ve kömür parçalarını ufalamak ister gibi onunla birlikte gelen ihtiyar Politovski'ye dikkat bile etmedi. Politovski'nin sessiz bir işareti üzerine uysallıkla çekilip yol açtı hatta. Kafatasının çatladığını bildiren soğuk ve kısa bir ses yükseldi. Bir an için donup kalmışlardı. Artem ne vuracak? Bir çuval gibi devrildi askerin gövdesi. Gri bezden başlığı hızla kana bulandı. Sahanlığın kenarına çarpan tüfek madeni bir ses çıkardı. Bu iş tamam diye fısıldadı Politovski suratını buruşturarak. Artık dönüşümüz yok. Sesi kırılır gibi olmuştu ama derhal kendini toparlayarak ortalığa çöken ağır sessizliği yırtmak için haykırdı. Regülatörü sökün hemen, çabuk. 10 dakika olmadan her şey tamamlanmıştı. Kendi yazgısına terk edilen lokomotif ağır ağır yavaşlıyordu şimdi. Yolun kenarındaki ağaçlar bir ışık çemberi içinde karanlık silüetler halinde birdenbire dikiliyor ve yeniden gömülüyorlardı gecenin dipsizliğine. Lokomotifin parları önlerindeki birkaç metreyi aydınlatmaya yetiyordu ancak. Ağır ağır soluyan tren gittikçe yavaşlıyordu. Politevski'nin gürlediğini işitti Artem. Atla yumurcak, ne bekliyorsun? Ve iri gövdesini karanlığa koyuverdi. Toprağa değdi ayakları, atlayışın verdiği hızla birkaç adım yürüdü ve tepe taklak yuvarlandı aniden. İki gölgenin arkasından atladığını görür gibi olmuştu. Neşe diye bir şey kalmamıştı Burjak'ın evinde. Seraşka'nın annesi Antonia Vasilevyevna dayanma gücünün sınırına gelmişti artık. 4 gündür bir tek haber çıkmamıştı kocasından. Korçakin ve Politevski ile birlikte Almanlar tarafından görevlendirilmiş olduğunu biliyordu, o kadar. Bir de bir gün önce 3 Ukraynalı muhafız gelmişti eve ve kendisini hoyratça sorguya çekmişlerdi. Heriflerin tavrından ve sözlerinden iyice işkillenmişti kadın. Büyük bir felaket önsesi vardı içinde. Sonunda dayanamayıp belki bir haber gelmiştir umuduyla Maria Jakolovna'yı görmeye karar verdi. Nereye gidiyorsun anne? Gözleri yaşlarla dolu, mutfakta iş görmekte olan büyük kızı Valve'ye baktı kadın. Korçaginlere dedi sesi titreyerek. Belki onlar bir haber almışlardır. Seraşka gelecek olursa Politevskilere kadar uzanmasını söylersin. Maria Jakolovna bu ziyaretten gene her zamanki gibi son derece sevinç duymuştu. O da bir haber bekliyordu çünkü. Ama ilk cümlelerle birlikte her iki kadın da düş kırıklığına uğradılar. Korçaginlerin evini basıp arama yapmışlardı geceleyin. Artem'i kendilerine teslim etmesini istiyorlardı annesinden. Kadıncağız ne olup bittiğini bilmediği, üstelik bir de santralde işbaşı yapan Pavka evde bulunmadığı için dehşete kapılmıştı. Şafak söktüğünde eve dönen Pavka, içinden doğru öldürücü bir endişenin yükseldiğini hissetti. Aralarındaki bütün karakter farkına ve Artem'in görünüşteki o amansız sertliğine karşın iki kardeş birbirlerine son derece bağlıydılar. Yapmaca ve gösterişe gerek duymayan sağlam bir bağlılıktı bu. Ve Pavel, abi için en büyük fedakarlıkları yapmaya daima hazır duruyordu kendini. Evde 1 dakika bile kalıp dinlenmeden depoya koştu. Çukra'yı görmek istiyordu ama bulamadı. İşi arkadaşlar da hiçbir şey bilmiyorlardı. Politevskilere koştu Pavka ve geceleyin onlarda da arama yapıldığını öğrendi. Kapıya vuruluyordu. Döndü Valya. Kim o? Zembereyi kaldırılınca Marchenko'nun kızı ve kirpi saçlı kafasıyla karşılaştı. Soluk soluğaydı Klimka. Sordu. Annen yok mu? Gitti biraz önce. Nereye gitti? Korçaginlere. Klimka'nın fırlamasına meydan kalmadan Valya kolundan yakaladı. Genç kıza kararsız gözlerle baktı çocuk. Bırak beni, acele bir haberim var annene. Ne haberi? Oğlanı tutup silker gibi sarsmaya başlamıştı. Çabuk söyle, kızıl saçlı ayı yavrusu, çabuk. Meraktan çatlayacağım, görmüyor musun? Mektubu Antonia Vasilyevna'nın eline vermesi için Çukray'dan kesin emir almıştı Klimka. Ama bir anda unuttu ve cebinden çıkardığı yağlı bir kağıt parçasını uzattı genç kıza. Seraşka'nın kız kardeşinden herhangi bir şeyi esirgemek elinde değildi. Bulanık bir duygu vardı Valya'ya karşı içinde. Kız hızla okudu mektubu. Sevgili Tonya, sakın endişe etme, her şey yolunda. Yaşıyoruz ve iyiyiz. İleride daha ayrıntılı yazacağım. Ötekileri teselli et ve bu mektubu da yırt. Zakar. Klimka'nın üzerine atılmıştı Valya. Kızıl saçlı küçük ayım benim. Nereden buldun bunu söyle bana. Kim verdi bu mektubu sana şişman sevgilim? Zavallı oğlanı öylesine sarsıyordu ki Klimka hiç farkına varmaksızın ikinci bir gaf yaptı. Çukray verdi. Ve almış olduğu kesin emri anımsadı birdenbire. Süklüm püklüm ekledi. Kimseye hiçbir şey söylememi tembih etmişti bana. Gülmeye koyuldu Valya. Korkma, ihanet etmem dedi. Pavkalara fırla şimdi. Annem orada. Üç erkeğin üçü de dönmemişti. Akşamleyin Çukray, lokomotifin üzerinde olup bitenleri bir bir anlattı Maria Jekolovna'ya. Büyük bir korkuya kapılmış olan kadıncağızı elinden geldiği kadar yatıştırmaya uğraştı. Her üçünün de Buruşak'ın amcasına ait uzak bir yerde güvenlikte olduklarını söyledi. Bir süre orada kalacaklarını, bunun daha temkinli olduğunu ekledi sonra. Ama kesinlikle uzun sürmeyecekti bu. Avlukaya alınmış olan Almanların durumu hiç de parlak değildi. Üç erkeğin aileleri aynı endişe ve aynı sevinçleri paylaşmanın verdiği etkiyle daha da yakınlaştılar. Gerçi uzaklardan tek tük mektuplar çıkıp gelmiyor değildi ama evlerde gene bir ıssızlık ve hüzün havası vardı. Bir gün hiç beklenmedik bir şekilde Çukray Politevskilere uğramış ve yaşlı kadının eline iki krenki bir sıkıştırmıştı. Anneciğim demişti, bunları size kocanız yolluyor ama hiç kimseye bir şey söylemeyin. Minnettarlık içinde eline sarılmıştı kadın. Eksik olma evladım, evin hali perişan çünkü, çocukların önüne koyacak bir damla bir şey kalmadı. Aslında para Bulgakov tarafından bırakılmıştı. Dipnot 1. Kerenski'nin başkanlığındaki geçici hükümet tarafından çıkarılan banknotlar. Çukray yolda düşünceye dalmıştı. Buraya geldiğinden beri olup bitenleri anımsayarak bütün bunların ucundan ne çıkacağını yakında göreceğiz diye mırıldandı kendi kendine. Grev çuvallamış bulunuyor. Kurşuna dizilme tehdidi altında işçiler çözüldü. Ama meşale tutuşmuştur artık ve bundan böyle olanaksızdır sönmesi. Öteki üç arkadaşa gelince namuslu çocuklarmış aşk olsun. Köküne kadar proletermiş üçü de. Geniş ve karanlık sularıyla uzanmaktaydı göl. Suları çepeçevre saran kökler ağaçları kayıtsız bir tavırla başlarını sallamaktaydılar. Sanki yaşıyor diye düşündü Tonya. Kıyıdaki otların üzerine uzanmıştı. Tepesinde sığınmış olduğu yuvarlak oyuntunun üstünde büyük bir çam ormanı başlıyordu. Biraz daha aşağıda ise kayalar gölgeleriyle iyice kararan durgun sulara diklemesine iniyordu. Tonya'nın en sevdiği köşeydi burası. Garın bir verst, bir ilerisinde eski taş ocaklarının ve derin vadiciklerin arasında üç küçük göl doğmuştu kendiliğinden. Tonya fırsat buldukça buraya koşar, kimi zaman okur, kimi zaman da düşlere dalardı. İleride bir yerde suyun hışırdadığını işitti Tonya. Merak edip dalların arasından bakınca gölün ortasına doğru güvenle yüzmekte olan yanmış ve biçimli çıplak bir vücut gördü. Bayağı esmerleşmişti sırtı yüzücünün ve simsiyah saçları vardı. Birdenbire hızlanıp suları yararak dalıyor ve diklemesine inen güneş ışığından sakınmak için gözlerini yumup sırt üstü uzanıyordu sulara rahatça. İşte terbiyeli bir şey değil onu bu durumdayken gözetlemek dedi kendi kendine. Güldü sonra ve Lentiski'nin vermiş olduğu kitaba daldı yeniden. Bir taş kaymıştı aniden. Genç kız ürkererek başını kaldırdı. Pavka Korçakin şaşkın, hatta bu ani karşılaşmadan biraz da sıkılmış ve hemen sıvışmaya hazır bir halde dikilmiş durmaktaydı. Dipnot 1. 1066 metre tutan Rus uzunluk ölçüsü. Oğlanın ıslak saçlarını görünce demek ki yüzen oydu diye tahmin etti Tonya. Pavka da genç kızı anımsamıştı. Yoksa sizi ürküttüm mü dedi. Özür dilerim. Burada olduğunuzu bilsem atmazdım taşı. Yani tamamıyla rastlantı. Yo yo ürkmedim ki dedi kız. Hatta isterseniz biraz gevezelik de edebiliriz. Ne diyeceğini kestiremiyordu Pavka şaşkınlıktan. Aramızda konuşacak ne var ki diye kekeledi. Gülümseyerek iri bir taş gösterdi Tonya. ''Niye ayakta duruyorsunuz kuzum? Otursanız da şuraya. Şimdi de isminizi söyleyin.'' ''Pavka Korçakin.'' ''Benimki de Tonya. İşte tanıştık bile.'' Hala şaşkınlıktan sıyrılmamış olan Pavka, elinde tuttuğu kasketini mıncıklayıp duruyordu. ''Niçin Pavka diyorlar size? Hiç de güzel bir ses vermiyor. Pavka, Pavka. Pavel çok daha güzel. Pavel diyeceğim ben size. Sık sık gelir misiniz buraya?'' Belli olmaz. Zaman buldukça gelirim ama sık sık değil. Çalışıyorsunuz herhalde. Santralde ateşçilik yapıyorum. Bir an bir sessizlik oldu. Sonra damdan düşer gibi sordu Tonya. Nerede öğrendiniz o kadar ustaca dövüşmeyi? Pavka hiç memnun kalmamıştı bu sorudan. Homurdandı. Dövüşürsem ne olmuş? Sizi ne ilgilendirir yani? Kızmayın ne olur Korçakin. Beni pekala ilgilendirir. Çünkü müthiş bir şeydi. O kadar insafsızca vurmak doğru mu? Yalnız beklemeden bir kahkaha atmıştı. Anlamadı Pavka. Ne yani dedi. Şimdi o züppeye mi acıyacaksınız? Acımak mı? Kesinlikle. Tam tersine hak ettiğine uğradı Sukarenko. O kadar hoşuma gitti ki bilemezsiniz. Sizin zaten çok dövüşken olduğunuzu söylüyorlar. Kulaklarını dikmişti Pavka. Kim söylüyor? Örneğin Viktor Lentiski. Profesyonel bir kavgacı olduğunuzu iddia ediyor sizin. Pavka kararmıştı. Karı gibi dönek bir herif Viktor diye soludu. Bana dua etsin ki suratını şeytan çarpmışa çevirmedim. Yoksa pekala işittim geçen gün hakkımda kustuğu yalanları. Ama o pisliğe dokunup da ellerimi kirletmek istemem. Daha devam edecekti ama Tonya kesti sözünü. Niçin küfrediyorsunuz böyle Pavel? Hiç de hoş bir şey değil doğrusu. Dayanamayıp birden kabardı Pavka. Tutmuş ben de bu kızla neden konuşuyorum sanki? Allah beni kahretsin. Şuna bakın yahu. Yok, Pavka hoşuma gitmezmiş de, yok konuşmamdan incinirmiş de. Öfkelenmeyin dedi Tonya. Niçin bu kadar kızıyorsunuz Lentiski'ye? Pantolon giymiş bir kızdan farksız diye kızıyorum ve bir pan, bir oğlu diye. Her an ölecek sanırsın namussuzu ama 9 canlıdır, ölmez. Böylelerini görünce ellerim kaşınmaya başlar benim. Sizi ezmek için hep bir fırsat kollamaktadır. Zengindir çünkü ve her şey haktır ona. Servetinin üstüne tükürdüğümün piçi. Bir dokunsun bana, anlar nasıl görüleceğini hesabının. Yumruk üstüne yumrukla eğiteceksin böyle pışları. Pavka'nın gittikçe artan öfkesini gördükçe Lentiski'den söz açtığına pişman olmuştu Tonya. Belliydi ki Viktor'la eski bir takıntısı vardı oğlanın. Bunu anlar anlamaz konuşmayı daha yumuşak bir alana çekti. Pavka'nın ailesi ve işi hakkında sorular sıralamaya başladı. Dipnot 1. Lehçede senyor, asil, Ukrayna dilinde efendiler anlamına pani. Pavka da rahatlamıştı böylece. Gitmek niyetinde olduğunu unutup için için zevk alarak yanıtlandırıyordu kızın sorularını. Niye bıraktınız peki okumayı? Okuldan kapı dışarı ettiler. Nedenmiş o? Pavka kızarmıştı. Papazın Paskalya hamuruna tütün boşalttım diye. Anlayınca kovdular. Namussuzun biri de işte o papazdır. Canımı okuyordu benim. Ve kızın gösterdiği yakınlıktan doğan güvenle olayı anlattı. Laf lafı açtı, tabibe bütün yaşamını anlattı Pavka. Abi Artem'in partizanlara karşı gönderilen birlikte gidip niçin dönmediğini de anlattı. Dostça konuşmanın sıcaklığı içinde ikisi de unutmuşlardı zamanı. Birdenbire sıçrayıp doğruldu Pavka. İş saati gelmiş, Allah kahretsin dedi. Gidip kazanları ıslayacak yerde burada oturmuş saksanlar gibi gevezelik ediyorum. Danila köpürmüştür artık öfkeden. İsteksiz bir sesle ekledi sonra. Hoşça kalın küçük hanım. Benim koşa koşa yetişmem gerekiyor. Tonya da doğrulmuş ceketini giymekteydi. Birlikte gidelim dedi. Benim de eve dönme zamanım geldi. Ama benim hiç zamanım yok yürüyecek. Onun için koşacağım. Yetişemezsiniz ki bana. Bir iddiaya var mısınız? Pavka kuşkucu ve biraz küçümser bir tavırla yardım etti kızın kayaları tırmanmasına. Yola çıktıkları zaman. Bir, iki, üç, yakalayın şimdi beni diye haykırdı Tonya ve rüzgar gibi fırlayıp koşmaya koyuldu. Pavka kızın ancak ayakkabısının tabanlarını görebilmişti. 5 saniye bile sürmez diyerek kendi kendine arkasından fırladı. Ama ta istasyonun yanı başındaki geçitin ucunda yetişebildi. Soluk soluğa ama gene de sevinçli yakaladı kızı omuzlarından ve haykırdı. Yavru kuşu tuttuk işte. Canımı yakıyorsunuz ama bırakın beni. Birbirlerine çok yakındılar. Yüreği çarpıyordu ikisinin de. Soluk soluğa kalmış olan Tonya sanki tesadüfen ve farkına varmadan olmuş gibi bir an, yalnızca bir an oğlanın göğsüne yaslanıp sıyrıldı. Ama Pavka'nın Tonya'yı bir daha unutmaması için bu kadarcığı yetip de artmıştı bile. O hafif sürtünüşün anısı yetmeyecekti. Beni bugüne kadar hiç kimse yakalayamamıştı dedi Tonya. Ayrıldılar ve Pavka kasketini elinde sallayarak fabrikaya doğru tırsa kalktı. Vakit gece yarısını bulmuştu. Yatağa uzanmış olan ateşçi başı Danila bir beygir gibi horlamaya koyulmuştu çoktan. Pavel makinelerin motorunu yağladıktan sonra ellerini titizlikle sildi ve Giuseppe Garibaldi adlı romanın 62 numaralı parçasını bir sandığın içinden çekip çıkardı ve kızıl gömlekli Napolili şefin akıllara durgunluk verici serüvenlerini anlatan romanı büyük bir şevk içinde okumaya daldı. Güzel mavi gözlerini Dük'e doğru kaldırdı. Birden anımsadı Pavka. Bugünkü kızın da gözleri maviydi, dedi kendi kendine. Öteki kızlara hiç mi hiç benzemiyor. Sosyete şıllıklarından değil. Mahzunlanmış bir kısrak gibi de koşuyor üstelik. Karşılaşmalarını geçirdi gözlerinin önünden. Öylesine dalmıştı ki makineden yükselen tehditli homurtuya kulak bile asmadı. Gerçekten de buharın gittikçe artan şiddetiyle makine sarsılmaya koyulmuştu. Deli gibi dönüyordu motor. Manometrenin ibresi kırmızı alarm çizgisini çoktan aşmıştı. Hay Allah diye haykırdı Pavka birden kendine gelip. Uzun çabalardan sonra yatıştırılabildi öfkesini makinenin. Bir yandan da şefinin gömülü kaldığı dipsiz uykuya şükrediyordu içinden. Gerçekten de ağzı açık biçimde uyuyan Danila'nın burnundan boğuk ve dehşet verici sesler yükselmekteydi. Tam bir hafta boyunca Tonya'yı görmedi Pavel. Nihayet dayanamayıp taş ocaklarına doğru şöyle bir uzanmaya karar verdi. Belki görürüm umuduyla kızın oturduğu evin etrafını dolandı önce ve birden bahçenin ta dibinden mavi yakalı bir gemici gömleği fark etti. Yerden hemen bir kozalak alıp nişanladı kızı. Nihayet gelebildiniz diye haykırdı Tonya sevinçle. Neredeydiniz kuzum Allah aşkına? Geçen gün gölün oraya gittim. Kitabımı unutmuştum onu almaya. Sizi de görürüm diyordum ama yoktunuz. Neyse gelin, gelin içeri. Ne duruyorsunuz? Girmem dedi Pavka kararlı bir sesle. Yalvarırım başlamayın gene. Lütfen söyler misiniz neden girmeyeceğinizi? Babanızın pek hoşuna gitmez çünkü girersem. Bu baldırı çıplağı da nereden bulup getirdi diye düşünür. Kendi bakımımdan değil ama sizin başınıza iş açmak istemiyorum. Aptalca şeyler söylüyorsunuz Pavel. Daha fazla konuşmadan girer misiniz lütfen? Asla böyle bir şey söylemez babam. Birazdan kendiniz de görüp anlayacaksınız zaten. Girsenize canım. İtaat etti ama içi rahat değildi. Duraksayan adımlarla izliyordu Tonya'yı.